Mastektomi. Gökten kocaman bir meme inmekte evimin üstüne. Memenin giderek yaklaşmakta olduğunu penceremden görüp geceliğimle bahçeye fırlıyorum. Ama bahçede de kurtuluşum yok. Büyük bir şemsiye gibi açılan meme evimi olduğu gibi bahçeyi de, sokakları da, mahallemizi de kapsıyor. Hatta bütün ülkenin, belki de dünyanın üzerine kapandı kapanacak. Kaçış yok, kurtuluş yok. Yıllar önce seyrettiğim bir oyunu, Ayak Bacak Fabrikası'nı anımsıyorum. Amerika'dan gelecek yardımı bekleyen ayaklı, bacaksız köylülerin üzerine gökten inmekte olan kocaman paraşütten bekledikleri takma ayak bacakların yerine çeşit çeşit konserveler, süt tozları, süs eşyaları yağmıştı. Aynı mizansen içinde benim bahçeme de irili ufaklı, sivri yuvarlak, armudi, pembe ve koyu renkli uçlarıyla çeşitli memeler yağmaya başlıyor gökten. Gökse bildiğimiz mavi gök değil, bej rengi bir meme gök. Memelerden kurtulmak için bir o yana bir bu yana kaçışıyorum. Sağanak yağmur gibi bardaktan boşanırcasına iniyorlar memeler. Ayak bileklerimi aşıyor, diz boyu oluyor, belime, göğsüme ulaşıyorlar. Memeler arasında boğulacağım, avaz avaz bağırıyorum, kurtarın beni, kurtarın beni. Uyanın, uyanın, kabus görüyorsunuz. Beyazlı kadın koluma bir iğne batırdı. Sakin olun canım, korkacak hiçbir şey yok. Elbette kurtulacaksınız, elbette. Saçlarımı okşuyor, küçük bir havlu ile terimi siliyordu. Yastıklarımı düzeltip battaniyemin uçlarını yatağın kenarlarına sıkıştırdı. Bir sakinleştirici yaptım, şimdi mışıl mışıl uyursunuz. Uyurum. Sabah uyandığımda bir iğne daha var, yine uyurum. Sonra beni hazırlık odasına götürür, hazırlarsınız. Kesilecek koyun gibi boynum bükülür elinizde. Üstümde yanları açık bağcıklarla bağlanmış beyaz kalın bezden bir gömlekle artık kendime değil size aitimdir. Ne isterseniz yaparsınız bana. Orama burama elektrotlar bağlar, damarlarıma serumlar takarsınız. Sonra da sersemlemiş kurbanınızı esas odaya götürür, ameliyat masasına zincirlersiniz. Bedenim sizlere koşulsuz teslim. Yüreğim hala bana ait. Ne de olsa benim göğüs kafesimde çarpıyor. Ruhum 2 gün önce öldü. Daracık muayene yatağında sırt üstü yatıyordum. Beyaz çarşaf belimden aşağısını örtüyordu sadece. Üst kısmım çıplaktı. Göğüslerim ne zamandır yanlara yayılıveriyordu sırt üstü yattığımda. İçimden sen beni gençken görecektin diyordum doktora. Yanlara kayan göğüslerimden utanarak doktor yeni yıkadığı buz gibi elleriyle hamur yoğurur gibi mıncıklayıp duruyordu memelerimi. Önce solu, sonra sağı, sonra yine solu. Bir sonografi istiyorum dedi sonunda. Çarşafı boğazıma kadar çekip dikildim. Neden? İyi olur. Elle muayene kesin değildir hiçbir zaman. Başka bir odada, başka bir dar yatağa uzandım. Yine belimden aşağısına beyaz bir çarşaf. Ama bu kez soğuk ellerin yerine vıcık bir kreme batırılmış başka bir soğuk nesne dolaşıp duruyordu memelerimin üstünde. Zaman zaman gıdıplanıp kıkırdarken karşıdaki televizyon ekranında mememin içini izliyordum. Hiçbir şeye benzemiyordu. Erkekleri baştan çıkaran, üstüne bunca gürültü koparılan şu meme denen efsanevi uzvun içi. Sonografiyi çeken adam sol mememin içinde bir yerlere artı işareti koyunca bacaklarımda takır takır bir şeyler titremeye başladı. Çarşaf kayıp yere düştü. Neden oraya işaret koydunuz diye sordum. Erkek sesi gibi çıktı sesim. Bir iki süt bezesi tespit ettim galiba. Giyinebilirsiniz. Bir önceki doktorun karşısındaydım yine. Adam elindeki resimleri evirip çeviriyordu. Bir de mamografi rica edeceğim. O da neyin nesi? Anlatıyordu ama ben pek duymuyordum. Arada bir iki kelime takılıyordu aklıma. Fibron, Ganglion gibi. Başka bir odadaydım şimdi. Bu kez yatmıyordum ince uzun bir yatakta. Ayakta duruyordum. Belimden aşağısına kocaman lastik bir önlük takılmıştı. Sol kolumu kaldırıp antipatik bir aletin tablasına göğsümü yerleştirmek için bale yapar gibi uzanıyordum parmaklarımın ucunda. Ne kadar da zayıf bir hareketle uzanabiliyordum böyle. Hemşirenin dikkatini çekti mi hiç zarafetim? O bir başka tablayı indirmekle meşguldü memelimin üstüne. Ay ay ay diye bağırdım cırtlak cırtlak. Memem iki tabanın arasında ezilip dosya kağıdı gibi oldu. Tamam, tamam bitti işte dedi hemşire. Gevşetti tablayı, eski haline dönüşemeyecek sandığım mememi kurtardım antipatik aletten. Ömür boyu büyük olduklarından dolayı bana aşağılık duygusu veren göğüslerimin dosya kağıdı gibi kalmayıp beğenmediğim eski biçimlerine dönüşmesine şükrettiğim için Allah tarafından bana verilen bir ders mi acaba bu diye düşündüm. Bana çok daha büyük bir ders, bir ceza hazırlamış meğer Tanrı. Bir başka küçücük odada elinde enjektörle üstüme geliyordu bir başka hemşire. Yılan gibi bir lastik boruyu koluma dolayıp sımsıkı sıkıyordu damarımı bulmak için. Bir kurtulayım buradan diyordum. Kendimi sokakta bulayım hele. Bir daha da bu binanın önünden geçersem. Bu binaya ertesi gün yine girdim çaresiz. Doktorun karşısına oturdum ve bekledim. Mekanik bir sesle gerizekalı öğrencisine ders verir gibi anlattı. Önce anlamadım. Ya da anlamak istemedim. Bir daha anlattı. İnsan bir koltukta dik dururken gözleri açık, dimağı açık bayılabilir mi? Olabilirmiş demek. Her şeyin farkındayım, duyuyor, görüyordum ama o odada değil, bir başka plandaydım. Memeler işte o ilk zaman uçuşmaya başladı etrafımda. Pembe, bej, açık ve koyu kahverengi, sütlü, sütsüz memeler. Yüzüme değen memeleri ellerimle itmeye çalışıyordum. Bir ara odaya geri dönmüş olmalıyım, bir ses duydum. Ne zaman? Bu benim sesimdi. En kısa zamanda. Bu doktorunki. 2 ay sonra benim sesim. 2 gün sonra doktorunki. Olmaz, zamana ihtiyacım var, bu fikre alışmalıyım. Benimki. Erken teşhis çok önemlidir. 2 gün sonra. Doktorunki, cellatınki, kasabınki. 2 gün sonra kesin mi? Evet dedi doktor. Göğsüm gidebilir mi? Sorumu duymasını istemediğim için fısıldadım ama o duydu. Uzun bir sessizlik, hiç bitmeyen, sonsuza varan, 100 yıllık, 1000 yıllık bir sessizlik. Belki. Ruhum o an öldü. Göğsüm 12 yaşıma bastığımda daha meme görüntüsü kazanmamıştı. Yine de ortalarda bir kabarıklık fark ettiğim için dar kazaklar giymekten ve dik durmaktan çekinir olmuştum. Biz 40'lı yıllarda doğan kızlar cinselliğimizle alenen gururlanmayı öğrenmemiştik henüz. Büyük annelerimizin ürkek, çekingen ve kibar tavırlarının cinselliklerini gizleyen ezik edalarının gölgesi sinmişti davranışlarımıza. Bir süredir öne eğik durduğum kaçmamıştı annemin gözünden. Ne bu halin senin? Rüzgarda eğilmiş filiz gibi demişti. Gel bakayım buraya. Memelerimin çıkmakta olduğunu anladığında bir koşu mutfağa gidip şarap kadehlerinin en küçüğü ile geri dönmüş ve kadehi sıyırdığı kazağımın altından memelerime kapamıştı. Soğuk bardak tenime değince irkilip bağırmıştım. Böyle yapılır, göğüslerin küçük ve biçimli olsun diye demişti. Sana da mı yaptı anneannem? Elbette, ona da kendi annesi yapmış, yoksa nereden bilecektim? Ama senin göğüslerin kocaman. Annem beni belki büyük bardakla ölçmüş. Sen de beni büyük bardakla ölç, ben büyük göğüs istiyorum. Allah korusun dedi annem. Sülalece büyük göğüslüydük ve annemin kabusuydu bu. askısız elbiselerin çok moda olduğu yıllara rastlamıştı gençliği. Strapless, yani askısız elbise giyemediği için çok üzülürdü. Arkadaşları balolarda ve sayıları 2-3'ü geçmeyen gece kulüplerinde, o zamanın tabiriyle lokallerde, omuzları çırılçıplak dolanırlarken, onun hep sütyen askılarını gizleyen ince bantları olurdu dekoltesini bölen. Beni kırmızı şarap bardağı ile ölç, o daha büyük. Asla, dedi annem, sen küçücük göğüslü incecik bir kız olacaksın. Ama anne, sen de incesin. Sen hem ince hem de küçük göğüslü olacaksın. Ben büyük göğüs seviyorum. Hiçbir elbise güzel durmaz üstünde. Strapless de giyemezsin. Olsun, giymem. Ben büyük göğüs. Sözümü kesti annem. Çok konuşma. Annelerin dediği olur. Al şu bardağı mutfağa götür, dedi. Kös kös mutfağa gittim. Ve sen misin büyük şarap bardağını reddeden, makul isteklerimi kabul etmediklerinde bana anlayış göstermeyen büyüklerime her zaman yaptığımı yaptım. Küpün üstünde duran maşrapayı kaptığım gibi kapattım göğsümde belli belirsiz iki kabarcığın üstüne. 2 yıl sonra annemin, ben bunun memelerini küçücük bir bardakla ölçmüştüm, nasıl böyle oldular anlamıyorum, dediğini hatırlıyorum. Kendi yaptıklarının genetik saptamalardan baskın olacağına inanırdı benim annem. Bana gelince büyüdüğümde bardakla meme ölçme saçmalığına gülüp geçmekle beraber ömür boyu hep ince bir pişmanlık duymuşumdur. Şarap bardağı değil de maşrapa kapattığım için memelerimi. 2 elimle avuçlamıştım memelerimi. Onlar benimdi. Onlarla yaklaşık 30 yıldır birlikte yaşıyordum. Onlara alışmıştım. Annemin ölçüsüne baş kaldırdığım için cezaya çarptırılarak bir maşrapayı dolduracak kadar büyük memeler verdiğinden dolayı Tanrı'ya ara sıra isyan etsem de onlarla aynı bedende yaşamayı öğrenmiştim. Sevsem de sevmesem de benim memelerimdiler. Kışları dar kazakları güzel doldurdukları için bağışladığım, yaz aylarında bikini üstlerinin sağından solundan fışkırarak beni zor durumda bıraktıkları için nefret ettiğim bana ait 2 adet meme. 13-14 yaşındayken gövdemin üst orta yerinde taşımakta olduğum, aynaya her bakışımda gördüğüm, beni ben yapan şeylerin en özeli, en kişiseli, en bana aiti. Bir doktorun neşteri altında onu bana bağlayan derinin, kasların, damarların, dokuların teker teker kesilmesi suretiyle hayatımdan, bedenimden, kısacası benden kopacak, ayrılacak ve gidecekti. Nereye? Muhtemelen ameliyat edileceğim hastanenin arka avlusundaki çöp bidonlarının içine. Yeni doğmuş bebek sonu veya ciğer için yalanarak bekleyen arsız kedilere ne büyük düş kırıklığı olacaktı ama. Bu sevimsiz hastalık yeni kurbanı olarak madem beni seçmişti, bari bunca yıldır görmeye alışamadığım bir yerde saplasaydı okunu, ruhsal ve görsel tahribatı yapmadan bende. Sol mememin yerine rahmimi alsalardı örneğin, akciğerlerimden birini de verebilirdim seve seve. Böyle bir pazarlık için çok mu geç kalmıştım? Bu sözleri duymamış olayım. Meme kanseri tedaviye en olumlu cevap veren türlerden biri, demişti doktorum. Meme katili, sen ne anlarsın? Göğsünün üstünde kuru üzüm gibi duran 2 kahverengi noktayı memeden mi sayıyorsun? İlk çıkmaya başladığı günden itibaren bir mememin, küçük bir kızın kadına dönüşmesindeki serüvende tabularıyla yüzleşip bedenini ve cinselliğini tanımasındaki rolünden haberin bile yok senin. Yeni doğmuş bebeğin kuş gagası gibi çırpınan minicik ağzına da dayamadın ki meme uçlarını hiç. Ve memenden fışkıran bulanık su rengi süte, minicik insan yavrusunun mırıltılar gurultularla 50 santimlik bedeninden beklenmeyen bir oburluk ve azimle saldırdığına da şahit olmadın doktor. Senin için meme en kötü ihtimalle 15-20 dakika içinde kesip atacağın eskimiş bir kanserli torba. En iyi ihtimalle de sevişirken refleksle avuçlayavereceğin ya da bilinçle uyarmaya çalışacağın bir seks nesnesi. Olsa da olur, olmasa da bir başka insanın vücudunda. O yüzden miydi havadan sudan bahseder gibi bana sakin sakin açtığım zaman gerek görürsem memeyi alacağım diyivermem? İyi ki Amerika'da yaşamıyordum. Oradaki doktorlar çok daha acımasız yöntemlerle yaklaşıyorlarmış hastalarına. En ufak bir umut ışıltısına bile bakmadan çelik mavisi gözlerini hastalarının yalvaran gözlerine dikip şöyle derlermiş. 2 aylık ömrün kaldı veya vasiyetini hazırlaman için önünde koca bir yıl gibi bol zamanın var. Hasta ameliyat ile kurtulacaksa eğer, o durumda da incelikle dökülürmüş dudaklarından. Sen değil, sadece memen gidici ya da bundan böyle tek memeye talim edeceksin gibilerinden. İyi bir moralle gireyim ameliyata diye acıma duygusu güçlü Türk hekimi hiç değilse oyalamaya çalışmıştı beni. Elimdeki bulgulara göre çok küçük bir ihtimal ama açtığım zaman beklenmedik bir tablo görürsem demişti. O konuşup dururken bir şiir geliyordu aklıma. Taze bir gül kadar bütündür solmuş bir gül, dalından koparılmış bahçeler hatırlatır. Hemen kendi şiirimi yazıyordum hayalimde nazire olarak. Bir çift meme kadar bütündür tek bir meme, ortadan parçalanmış bir beden hatırlatır. Yarın hazırlanma odasında başlayacağım hazin yolculuğumu, uyanma odasında bekletilip ve nihayet odama getirilerek tamamlandığımda, ortadan parçalanmış bir bedenim olacaktı. Doktorun inatla açmadan bir şey söyleyemem demesine rağmen, ben biliyordum gerçeği, gözlerinden okuyordum, sesinde duyuyordum. Bir gün önce doktorun karşısında otururken ruhumun öldüğü an doğa bana yepyeni bir yetenek bahşetmişti. Söylenmeyenleri algılama duygusu. Gövdem tam ortasından ikiye bölünecekti. Memeli taraf, memesiz taraf olarak. Yüreğim memesiz tarafta kalacaktı. Teselli niyetine. Hiç yoktan iyiydi kalbimin o köşede çarpması. Bomboş kalmayacaktı sol yanım en azından. Bunca yıldır yatağımda alıştığım köşeyi değiştirecek, kocamın tarafına geçecektim. Ona yüreğim ve memem arasında bir seçim hakkı tanımayarak. Yatağın solunda ben ve var olan mememin tarafında kocam. Sonra ne olacaktı? Sonra nelerin olabileceğini düşünmeyi erteliyordum ama yine de birkaç senaryo vardı kafamda. Boşanmak istiyorum diyecektim. Çünkü başka adama aşık oldum. Ve o asla bilmeyecekti. Onu ömür boyu tek memeli bir kadınla yatağın sağ tarafında yatmaya mahkum etmemek için büyük bir fedakarlıkla bu yalanı attığımı. Bu senaryoyu arabesk şarkılarla süsleyerek aşk ve acı filmlerinin yönetmenine çektirecektim. Kocamı tek memeli bir kadınla yaşamaktan kurtarınca bir sevgili edinecektim haliyle. Herhangi bir adamın göz zevkini, 40 yıllık kocamınkini gözettiğim gibi gözetmeyeceğime göre, sevgilim mutlaka herhangi biri olmalıydı. Karşısında ilk kez soyunduğumda şaşırmaması için çıkmaz sokak işareti gibi bir plaket yapıştırabilirdim sol tarafıma. Burada meme yok. Ruhun öldüğünü unutuyordum. Ruhu ölmüş biri sevmeyi becerebilir miydi? Ancak bunca yıldır sevmeye alıştığından alışkanlıklar da insanda yer ettiği için seviyor zannedebilirdi belki. Ama o herhangi adam tek memeli bir kadını nasıl sevecekti? Sevgisizlikten kurtuluş yoktu bana. Siyah, beyaz, ten rengi, dantelli, dantelsiz. Onca süt yenime ne olacaktı? Mahmut Paşa yokuşunda ikizlere takke, ikizlere takke diye yırtınarak süt yen satan satıcılardan birine gidip şöyle diyebilirdim. Bak kardeşim, bendeki ikizlerden biri sizlere ömür. Sütyenlerimin hepsini sana hibe ediyorum. Güle güle sat. Yaşlar gözlerimden sel gibi boşanıyordu. Mememi istiyordum. Mememi seviyordum. Vazgeçtim onu beğenmemekten. Dümdüz göğüslü kadınlara gıpta ettiğim için çok çok pişmanım. Allah'ım, memelerimin beni rezil ettiği durumların hepsini affetmeye hazırım. Varsın bluzlerimin düğmesi en olmadık yerlerde kopuversin. Eğildiğimde ben fark etmeden mayomun dışına fırlasınlar. Doktorumun, avukatımın, meslektaşımın, arkadaşımın, yaşlı, genç, dünyadaki tüm erkeklerin bakışlarını göğsümün üstünde yakalayayım. Hiç umursamayacağım, hiç utanmayacağım, hiç kızmayacağım. Allah belanı versin senin meme. Bir daha asla, asla demeyeceğim. En sevdiğim düz kesimli, derin yakalı modeller büyük göğüslülere yakışmadığı için küfürü basmayacağım. Bu koca memeleri başımıza bela ettiği için Çerkez asıllı büyük büyük anneme lanetler yağdırmayacağım. Yalvarırım, bağışla memelerimi bana Tanrım. Deli misin nesin sen? Canını düşüneceğine memeni düşünüyorsun dedi Macide. Ameliyattan önce kendini harap edip bitirme. Güçlü olman lazım. Derneğin küçük karanlık odasında yalnızdık. Ya alırlarsa? Alırlarsa alsınlar. Ne olacak yani? Zaten kaç yaşındasın kuzum? 45 oldun mu? 44 olacağım gelecek ay. Ne üzülüp duruyorsun? Memem de memem diye. Zaten 5-6 senen kalmış şunun şurasında. Ölmeye mi diye sordum dehşetle. Ölümü hiç düşünmemiştim nedense. Kanserin ölümcül olabileceği, başka organlarıma sıçrama ihtimali gelmemişti aklıma. 2 günden beri sadece memelerime takılıp kalmıştım. Belki de insan vücudunda bir mekanizma, hastanın aklını hepten kaçırmaması için böyle durumlarda devreye gidiyor ve onu yarı aptal bir hale dönüştürüyordu. Ölümü de nereden çıkardın şimdi dedi. Neye kalmış ki 5-6 senem? Bedensiz varlık olmayı. Baka kaldım. Macide 53 yaşındaydı. Yıllardan beri aynı dernekte birlikte çalışıyorduk. Çok güzel bir kadınmış gençliğinde. Hala hoştu. Ama tanıyanlar onun gençliğindeki güzelliğini anlata anlata bitiremezdi. Ne demek o Macide diye sordum. Bedensiz varlık olmak mı? Evet, 50 yaşın öte tarafına geçmek. Nasıl yani? Şöyle, tam yarım asır güzellik diye bir kavramın peşinden koşuyorsun. Güzel olduğunu biliyor, duyuyor, güzel kalmak istiyorsun. Güzelsin diye erkekler hep fark ediyor seni. Sana bakıyorlar, seni görüyorlar, sana asılıyorlar, kur yapıyorlar, elde etmeye çalışıyorlar. Macide yeter. Yetiyor zaten tam 50 sene. Sonra 50'nin öteki yarısı başlıyor. Birden şunu öğreniyorsun. Güzellik diye bir kavram yok. Sadece gençlik var. Genç değilsen güzel de değilsin. Genç değilsen yoksun. 50'yi geçtikten sonra kimse seni görmüyor, duymuyor, fark etmiyor. Otobüslerde, vapurlarda, uçaklarda seni bir an rahat bırakmayan koltuk komşuların senin farkına bile varmıyorlar artık. Tam bir bedensiz varlığa dönüşüyorsun. Varsın ama yoksun. Birine varlığını duyurmak için ona dokunmak, seslenmek, hatta sarsmak zorundasın. O yüzden takma kafana memeni. 50'ye az kalmış nasılsa. 50 oldun muydu? Ha tek meme, ha üç meme. Hiç fark etmez. Doğru bile olsa söyledikleri, daha 6 yılım vardı bedenli yaşamak için. Hiç olmazsa 6 yılcık daha çift memeli olamaz mıydım? Yarım saat sonra doktorda olmam lazım. Testlerin neticelerini öğreneceğim dedim toplanıp çıkarken. O da benimle birlikte yürüdü kapıya kadar. Kapının önüne geldi, boynuma sarıldı. Geleyim mi seninle? Hayır, yalnız olmak istiyorum. Pekala, cesur ol. Takma kafana memeni. Dediklerimi düşün. İnan ki yakında hiç fark etmeyecek. Akaretlerden yukarı yürüyordum Maçka'ya doğru. Deli Macide diyordum kendi kendime. Teselli'nin şekline bak. Bedensiz varlıkmış. Bedensiz varlık. Ben henüz bedenli varlıktım. İki kolum, iki bacağım, iki kolum, iki gözüm ve iki memem vardı. Onların hep çift kalmasını istiyordum. Bir kadındım madem, kadın gibi görünmek, kadın gibi düşünmek, kadın gibi hissetmek ve kadın gibi algılamak istiyordum. Eğer 50'de bitiyorsa kadın olma durumu, erkekler 5 yıl daha bana baksın, beni görsün, beni beğensin, beni sevsin istiyordum. Kocama sarıldığımda her iki memem de değsin onun gövdesine. Dudakları her iki mememde de dolaşsındı. Elleri her ikisini de okşasındı. Çocuklarımın başlarını göğsüme bastırsaydım, sadece sağ yanıma değil, giydiğim ceketin sağını da solunu da eşit doldursundu bedenim. Mayomu giydiğimde, mayomu? Bacaklarım titremeye başladı nedense. Yürüyemeyeceğimi fark ettim, yürüyemiyordum. Yürüyemiyordum, sis mi basmıştı ne? Gözlerim de doğru dürüst görmez oldu. Yanaklarım sırılsıklandı. Bir taksiye işaret ettim, durdu. Aynada göz göze geldik şoförle. Gördü beni. Bakışları karma karışık suratımda durdu bir an. Demek ki bedensiz varlık değildim hala. Bedenli ve çok kısa bir süre için iki memeli varlıktım. Tek memeyle kaldığımda neler olacağını bilemiyordum. Tek memeli bir kadın ne hisseder? Soyunup aynaya baktığında ne görür? Tanıdığı, bildiği kendini mi görür? Bir yanı kabarık, bir yanı düz bir yabancıyı mı? Erkeklerin karşısında nasıl durur çıplak tek memeliyken? Nasıl yaklaşır, nasıl sevişir, ne bekler? Tanrım, keşke gerçekten bedensiz bir varlık olsaydım. Ölsem diyemiyordum. Ölmek istemiyordum çünkü. O anda hiçbir zaman istemediğim kadar çok uzun yaşamak istiyordum. Ama illa da iki mememle yaşamak. Nereye dedi şoför? Sahi nereye gidiyordum ben? Acıya gidiyordum. Neden yalnızdım? Yalnızdım çünkü acı sadece tek kişilikti. Korku tek kişilikti. Bir kişi kanser olurdu, bir kişi korkardı, bir kişi öderdi bunun vebalini. Diğerleri seyirciydiler. Diğerleri üzülebilirdi, paylaşabilirdi, yardımcı olabilirdi. Ama kanser ve korku, o dipsiz kuyu gibi karanlık ve derin korku tek bir kişinindi, tek kişinin. Bir kere daha ölesiye korkmuştum memelerimden dolayı. İlk doğumum sırasında doktor doğumhaneye götürürken emzirmek istiyor musun bebeğini diye sormuştu. Başka seçeneğim var mı ki? Mamayla besleyebilirsin. Hangisini yapmamı önerirsiniz? Çok gençsin. Gezmek, dolaşmak, gece çıkmak isteyeceksin herhalde. Evet, gezmeyi çok severiz biz karı koca. O halde mamayla besle. Ana sütüne çok yakın mamalar var. Yoksa bebeğin esiri olursun demişti doktorum. O yıllarda doğal beslenmeler ve doğaya dönük eylemler, yükselen değerler arasında değildi. 60'lı yılların başındaydık. Ve naylon bluzlar, kat kat naylon iç etekler, çok yüksek topuk giyiliyor, uzun ağızlıklarla sigara içiyor, kalın fondöten sürünüyor, gözlerimize uzun kuyruklar çekip takma kirpikler takıyorduk. Amerika'dan doğru esen rüzgar, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde her alanda bizi de kasıp kavuruyordu. 60'lı yıllarda doğan bebekleri, İngilizce bilen genç anneler, Doktor Spock'un kitaplarına satır satır bakarak büyütüyorlardı. Sonraları bu kitap birçok dile olduğu gibi Türkçe'ye de çevrilmiş ve dünyayı Doktor Spock'un disipliniyle büyütülmüş çocuklar sarmıştı. Bu çocuklar analarını kendilerine köle etme zevkinden mahrum bırakılmış bir kuşaktı. İstedikleri kadar ağlasınlar, yırtınsınlar, bağırmaktan fıtık olup sesleri kısılsın, dakikası dakikasına tam zamanı gelmeden, yani Doktor Spock'un tespit ettiği 3 veya 4 saatleri dolmadan asla biberonlarına kavuşma, kucağa alınma olanakları yoktu. Ben de ilk aylarda bebeğimin kölesi olacağıma Doktor Spock'un esiri olmuştum. Doğumdan hemen sonra 2 adet hap içirip bir de iğne yapmışlardı kalçadan sütü durdurmak için. Bebeğim biberonla tanışmıştı. Onu kollarımla tutmuş, ilk şişesini içiriyordum. Kayınvalidemle annem içeri girdiklerinde, "Ne var o şişede?" diye sordu kayınvalidem. "Süt," dedim. "Ne sütü? Senin sütün mü?" "Yok canım, benim sütüm olur mu? Mama işte." Annemle kayınvalidemin atmaca gibi üstüme atladıklarını anımsıyorum. Bebeği emzirmediğim için kah bağırıp çağrışıyorlar, ana sütünün faziletlerini anlatıyorlar, kah sakinleştirip yalvarmaya başlıyorlardı. Ben o kadar şaşkındım ki tek kelime edemiyordum. Etrafımdaki bu kargaşadan bebek de rahatsız olup ağlamaya başladı. Kayınvalidem parmağındaki inci yüzüğü çıkarttı. "Bak, bu senin," dedi. "Emzirmeyi kabul ettiğin an yüzüğü senin parmağına göre yaptıracağım." "Rüşvete gerek yok," diyebildim sonunda. "Bu kadar üzüleceğinizi bilseydim emzirirdim. Kimse bana bir şey söylemedi ki." Kimse bana hiçbir konuda bir şey söylememişti zaten. Bizim evde tabu olan konular vardı. Anneannemin yanında yaştan, paradan ve ölümden söz edilemezdi. 15 yaşının üstünde birine kaç yaşındasın diye sormak ayıptı. Kaç para kazanıldığı da sorulmazdı kimseye. Para lafı hepten ayıptı. Ölüm uğursuzluklar çağrıştıran mutsuz bir kelimeydi, yasaktı. Büyüklerin yanında cinsellikten, aşktan konuşmak ayıptı. Aynı konuları küçüklerin yanında konuşmak da ayıptı. Bunca ayıbın ortasında bebeğimi emzireyim mi diye soramamıştım kimseye doktorumdan başka. O da genç bir doktordu ve Amerika'dan yeni dönmüştü. Zile basıldı ve gelen hemşireye fikrimi değiştirdiğim, bebeğimi emzirmeye karar verdiğim söylendi. Bana yeniden haplar yutturulup bir iki iğne daha yaptılar. Özel bir diyete tabi tutup bol sütlü gıdalar ve bira mayası ile beslendim birkaç gün ve sütüm geldi. Sütüm öylesine bol geldi. Zaten iri olan göğüslerimi öyle bir hale soktu ki yattığım yerden kalkamaz oldum. Sanki iki kocaman balon bağlamışlardı göğsüme. Ayağa kalkmam gerektiğinde süt dolu memelerimi taşımak için bana bir tepsi verin diye bağırıyordum. Sırt üstü yattığımda memelerim hüt dağları gibi yükseliyordu önümde ve devamlı süt akıyordu. Hemşireler ikide bir gelip sırılsıklam olmuş çamaşırlarımı değiştiriyorlar, göğsüme pamuklar, havlular sarıyorlardı. Bunca bol süte karşın bebeğim 3-4 gündür biberonun tadına alışmış olduğu için emmiyordu sütümü. Küçük ağzını mememe dayadığımda avaz avaz bağırıyor, şişesini arıyordu. Bebeğin içmediği sütü canımı ölesiye acıtarak bir hemşire sağıyordu göğsümden. Tam bir inek olmuştum. Ter ve süt kokan, acıdan sürekli ağlayan insan suratlı bir inek. Sonunda memelerimde birikip katılaşan süt yüzünden hastalanıp 40 derece ateşle yanarak komaya bile girdim. 20 yaşında iki koca testi memeye sığdıramadığım kilolarca sütle birlikte gidiyordum bu dünyadan. Yaşama ve çocuğuma doymadan ölüyordum. Yine iğneler, haplar ve depdeşik bir perhis. Normal doğum yapan genç kadınların 3 günde çıktığı hastaneden ben 10 günde zor çıktım. Sütüm kesilmişti, memelerim küçülmüştü, ben de küçülmüştüm. 10 günde tam 4 kilo vermiştim yüksek ateşten ve acıdan. Twiggy denen sıska mankenin dümdüz çıkıntısız bedenine özendiği için 19-20 yaşında bir kıza ne acımasız bir intikamdı bu hain memeler. Gece hemşiresi değişmişti sabah 7'de. Şimdi karşımda bir başka beyazlı kadın duruyordu. "İyi uyudunuz mu dün gece?" "Size saat 2'de bir sakinleştirici yapmışlar." "Sakinleştiriciye rağmen hırçın ve huysuzdum." "Sana ne?" demek geçiyordu içimden. "Uyudum," dedim. "Bir isteğiniz var mı?" "Var. Rica etsem kansersiz bir sol meme bulunabilir mi bana?" "Karnım çok aç. Ah ne yazık ki hiçbir şey yiyemezsiniz. Saat 9'da ameliyatınız var. Bir bardak çay içseydim. Olmaz. İdam mahkumlarının son isteği yerine getirilir halbuki. Şimdi sakin olmaya çalışalım biraz. Arkamdaki yastıkları düzeltiyordu. Sakin olmaya çalışalımmış. Biz kimiz? Biz kimiz diye sordum. Şaşırdı. Yani siz? O zaman siz deyin. Ameliyatı ben tek başıma oluyorum. Yoksa benimle birlikte kesilmek üzere yatmak ister miydiniz siz de? Kıpkırmızı oldu. Sinirli olmanızı anlıyorum dedi yavaşça. Oo, aferin sana. Ne de anlayışlısın. Ben de anlıyorum sinirli olmanı. Bu benim kocamın sesiydi. Hemşire önümde durduğu için göremiyordum. Kadının omuzunun üzerinden bir demet menekşe sallıyordu bana. Hemşire küskün çıktı. Sen ne arıyorsun bu saatte buralarda? Karımı arıyorum. Menekşeleri kucağıma bıraktı. En sevdiğim çiçekler bunlar. Bunları bulmak için kaç çiçekçi dolaştım biliyor musun? Bari bir öpücük ver. Neşeli gözükmeye çalışıyordu. Sağ ol. Ne zaman aldın bunları? Daha sabah yeni oluyor. Dün akşam. Uykum kaçtı. Arabayla dolandım durdum. Sinirli olan yalnız sen değilsin. Böylesi daha iyiydi. Hissettiklerini saklamadan, gerçek duygularıyla karşımda durması. Bir de öğlen saatlerinden itibaren sahip olacağı tek memeli karısını ne yapacağını bilmediğini itiraf etse daha da gözüme girecekti. Söz vermiştin gelmemeye. Sözümü kısmen bozdum, tamamen değil. Anneme çocuklara söylemedin değil mi? Hayır, söylemedim. Bence hiç doğru yapmıyorsun ama madem bu kadar ısrarlısın, onlar seni ani bir toplantı için Ankara'ya gitti zannediyorlar, kararlaştırdığımız gibi. Nasılsa öğrenecekler yarın. Boşuna telaşlanmalarını, üzülmelerini, hastane koridorlarında sürünmelerini istemiyorum. Şimdi sen de git. Hayır, gitmeyeceğim dedi kocam. Bak işte beraberiz. Burada oturup senin ameliyattan dönüşünü bekleyeceğim. Memeli ya da memesiz benim için hiç fark etmez. Eder. Pekala, madem bu kadar ısrar ediyorsun, bekleyip göreceğiz. Eğer etmişse sana istediğim biçim ve boyda bir sol meme ısmarlarız, olur biter. Burada bekleme, git, akşama gelirsin. Eğer alınmamışsa ben sana na işareti yaparım. İşareti yaptım elimle, komik olmaya, cesur olmaya ve gülmeye çalışıyordum. Ama gülümsemem çirkin bir yırtık gibi duruyordu titreyen dudaklarımda. Bak canım dedi kocam sabırla. Sen ne dersen de ben burada oturup karımın ameliyattan dönüşünü bekleyeceğim. Keşke annen ve çocuklar da yanımda olsalardı. Ama haydi onları istemedin, beni uzaklaştırma. Yanıtlamadım. Beni niye anlayamadığını düşünüyordum. Bu oyunu tek başıma daha kolay oynuyordum ben. İnsan sıcağından uzakta, ilgi ve sevgiden yoksun kalınca içim donuyordu. Hırçın, edepsiz, umursamaz ve güçlü olabiliyordum da, sevdiğim insanlar etrafımda dolanırken, çözülmekten, paramparça olmaktan, kendimle beraber onların da derin karanlıklara çekilmesinden korkuyordum. Bu öylesine bir çırpınış, öylesine bir duyguydu ki, en yakınımla bile paylaşabilmem imkansızdı. Doğum ve ölüm gibi tek kişilik bir eylemdi bu. Beyazlı ukala geri geldiğinde elinde idamlık gömleğimle, "Biz şimdi üstümüzü değişeceğiz, biraz dışarıda bekler misiniz?" dedi kocama. "Biz değil, ben. Ben üstümü değişeceğim, o da benim kocam. Çıkmasa da olur." Hep böyle hırçın olurlar ameliyattan önce. Anlayışla gülümsedi. Pis kadın. 3 saat sonra o hala 2 memeli olacak. Bize 3-5 dakika müsaade eder misiniz? Çıktı. Üstümdeki geceliği sıyırdım. Çırılçıplak oturdum yatağın içine. Son kez bakmak istemez misin dengeli, orantılı vücuduma? Kocamın kollarındaydım bir anda. Başını göğsüme gömmüş ağlıyordu. Keşke birkaç yılım daha olsaydı dedim yavaşça. Hiç olmazsa bedensiz varlık olana kadar. Yaş dolu gözlerle, dehşetle baktı yüzüme. Ne dedin sen? Sakın bu sözü bir daha ağzına alma. Çok başında yakalandık hastalığa. Kesin şifa dedi doktorlar. İnan bana. Bedensiz varlık lafımı yanlış anladı. Ben şimdi nasıl anlatacaktım ona Macide'nin hayat felsefesini? Ha tek meme, ha üç meme, hiç fark etmez demişti Macide. Ne olurdu bari şu önümde 5-6 yıl kuş gibi uçsaydı. Hiç fark etmez yıllara bir an önce ulaşaydım. Bedensiz varlık olmaya razıydım da hala bedenliyken tek memeli olmaya razı değildim nedense. Kalın beyaz kumaştan dikilmiş önlüğü geçirdim üstüme. Kocam bana gelinlik giydirir gibi yumuşak hareketlerle ve özenle bağcıkları bağladı teker teker. Menekşeleri kucağıma aldım. Kafasını uzattı kapıdan hemşire. Hazır mıyız diye sordu. Anladım. Hiç öğrenemeyecekti bu kadın kas kafalı. Biz değil dedim inatla. Ben hazırım. Ben oluyorum ameliyatı. Ben tek başıma. Sonra sadece benim duyduğum sessiz sorunun çığlığı yankılandı yüreğimde. Hazır mıyım?